bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Hayvanlar Çiftliği, George Orwell, İnkılap Kitabevi, 3. baskı, 1998, çeviren Leyla Moralı, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Sema Taşpınar. George Orwell'in diktatörlük hakkındaki bu keskin hicviyesi, tersine dönen bir devrimin ve esas doktrinin bozulmasında atılan her adımı haklı göstermek için ustalıkla ileri sürülen mazeretlerin öyküsüdür. Bu kitap İngiltere'de 32 kere basılmıştır. Bölüm 1. Manor çiftliği sahibi Bay Jones her gece yaptığı gibi tavuk kümesinin kapısını kilitledi. Fakat fazla içkili olduğundan tavukların girip çıktıkları delikleri kapamayı düşünemedi. Elindeki feneri sallayarak avludan sendeleye sendeleye geçti, evin arka kapısında ayakkabılarını çıkarıp attı, yukarı çıktı. Bayan Jones'un horlamakta olduğu yatağa girip yattı. Odanın ışığı sönünce çiftlik binalarında bir kıpırdama, bir çırpınma başladı. O gün ortalığa bir haber yayılmıştı. Vaktiyle ödül kazanmış olan koca Major denilen domuz bir rüya görmüş, bunu öteki hayvanlara duyurmak istiyormuş. Bay Jones ortadan çekildikten sonra hayvanların büyük samanlıkta toplanmaları kararlaştırılmıştı. Koca Major daima bu adla çağrılırdı ama sergide Wellington güzeli diye tanıtılmıştı. Çiftlikte o kadar sayılırdı ki söyleyeceklerini dinlemek için hayvanların hepsi uykularından bir saat feda etmeye hazırdılar. Samanlığın bir köşesindeki kürsü gibi yüksekçe olan yerde tavan direğinden sarkan fenerin altında Major yatağı olan samanların içine yerleşmişti. Major 12 yaşındaydı. Son yıllarda epey şişmanlamış ve azı dişleri hiç kesilmemiş olmasına rağmen iyi huylu, akıllı, haşmetli bir görünüşü vardı. Az sonra öteki hayvanlar gelmeye başladılar. Her biri kendi usulüne göre rahatça yerleşti. Önce Blaubel, Jesse ve Pinscher adındaki 3 köpek içeriye girdi. Arkalarından gelen domuzlar kürsüsünün tam önünde yer aldılar. Tavuklar pencere kenarlarına, güvercinler tavan direklerine kondular. Koyunlarla inekler domuzların arkasında yere yatıp geviş getirmeye başladılar. Adları Boxer ve Clover olan iki araba beygiri beraber geldiler. Samanların altında küçük hayvanların saklı olması ihtimalini düşünerek tüylü kocaman ayaklarıyla yavaş yavaş yürüyorlardı. Cover orta yaşlı şişmanca bir kısraktı. 4. yavrusunu doğurduktan sonra vücudu bir daha eski zarif biçimine dönememişti. Boxer çok iri bir hayvandı. Yüksekliği 180 santimetreye yakın, kuvveti 2 normal atınki kadardı. Burnuna doğru inen beyaz çizgi yüzüne bönce bir ifade veriyordu. Gerçekten de pek parlak zekalı değildi ama hiç değişmeyen uysallığı, müthiş çalışma kudreti ona herkesin saygısını kazandırmıştı. Atlardan sonra beyaz keçi Muriel ile adı Benjamin olan eşek geldiler. Benjamin çiftliğin yaşlı, en asık suratlı hayvanıydı. Çok az konuşur, konuştuğu vakit de genellikle aksi ya da alaylı bir laf söylerdi. Mesela Allah bana sinekleri kovmak için bir kuyruk verdi. Ama sinek olmasa da kuyruksuz olsam daha iyi olurdu derdi. Hayvanlar arasında hiç gülmeyeni yalnız o idi. Sebebi sorulunca gülecek bir şey yok ki derdi. Bununla beraber belli etmediği halde Boxer'a sadakatle bağlıydı. Genellikle ikisi pazar günleri fidanlığın ötesindeki etrafı çevrili küçük çayırda hiç konuşmadan yan yana otlamakla vakit geçirirlerdi. İki at henüz yere yatmışlardı ki annelerini kaybetmiş olan bir sürü yavru ördek alçak sesle gaklayarak dizi halinde içeriye girdiler. Ezilmek korkusuyla emniyetli bir yer bulmak için öteye beriye koşuştular. Clover onları korumak amacıyla ön ayaklarını duvar gibi uzattı, yavru ördekler oraya sığındılar. Hemen uykuya daldılar. Son dakikada Bay Jones'un iki tekerlekli binek arabasını çekmekle görevli beyaz kısrak Molly kırıtarak içeriye girdi. Ağzında bir şeker çiğnemekteydi. Önlere doğru kendine bir yer seçti, kırmızı kurdelalarla örülü beyaz yelesini sallıyor, dikkat çekmek istiyordu. En sonra kedi geldi. Her zaman yaptığı gibi en sıcak yeri arayarak etrafa bakındı. Sonra gitti, Boxer'la Clover'ın arasına sokuldu. Major konuştuğu kadar tek kelimesini kulak asmadan keyifle mırlayarak orada oturdu. Arka kapının ötesindeki tünekte uyuyan kocaman kapkara evcil karga Mesas'tan başka hayvanların hepsi şimdi oradaydılar. Major hepsinin rahatça yerleşmiş olduklarını görünce sesini açmak için bir öksürdü ve konuşmaya başladı. "Arkadaşlar," dedi. "Geçen gece bir rüya gördüğümü hepiniz duymuş bulunuyorsunuz. Fakat rüyaya sonra değineceğim. Sizlere önce söyleyeceğim başka şeyler var. Artık aranızda uzun zaman kalamayacağımı düşündüğümden edinebildiğim tecrübe ve bilgileri ölmeden önce size iletmeyi bir borç bildim. Ben uzun bir hayat sürdüm. Ahırımda yalnız yattığım kadar düşünmeye bol bol vakit buldum. Bu dünyada yaşamanın ne olduğunu halen hayatta olan her hayvan kadar iyi bilirim. İşte sizlere bundan söz etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bizim yaşantımızın niteliği nedir? Bunu açıkça görelim. Yaşantımız kısadır. Sefalet içinde hiç durmadan çalışmakla geçer. Dünyaya geliriz, bize ancak ölmeyecek kadar gıda verilir. Gücü yetenler son nefesine kadar çalışmaya zorlanırlar. İşe yaramayacak hale gelenler insafsızca öldürülürler. İngiltere'de hiçbir hayvan bir yaşına eriştikten sonra mutluluğun, dinlenmenin ne olduğunu bilmez. İngiltere'de hiçbir hayvan özgür değildir. Her hayvanın yaşantısı sefalet ve köleliktir. İşte o kadar. Fakat bu durum sadece doğanın kurallarından biri midir? Bunun nedeni topraklarımızın hepimizi besleyemeyecek kadar fakir olması mıdır? Hayır arkadaşlar, bin kere hayır. İngiltere toprakları bereketlidir, iklimi iyidir. Mevcut olan hayvanlardan çok daha fazlasına bol bol yiyecek sağlayabilir. Bizim bu çiftliğimiz bir düzine at, 20 inek, yüzlerce koyun besleyebilir. Onlara bizim hayal edemeyeceğimiz kadar rahat ve şerefli bir ömür sürdürülebilir. Şu halde bu sefalet şartları altında yaşamayı ne diye kabul ediyoruz? Çalışmalarımızın bütün semeresini insanlar bizden çalıyorlar. Bütün sorunlarımızın çözüm yolu bir tek kelimeyle özetlenebilir arkadaşlar. İsyan. Tek düşmanımız insandır. İnsanı ortadan kaldırın, açlık ve fazla çalışmak yok olur. İnsan verimli olmadan tüketici olan tek yaratıktır. İnsan süt vermez, yumurtlamaz, sapan sürmek gücünden yoksundur. Yine de bütün hayvanların amiri odur. Onları çalıştırır, onlara ölmeyecek kadar yiyecek verir. Üst tarafını kendine saklar. Bizim gücümüz tarlayı sürer, gübremiz toprağı besler. Yine de hiçbirimiz kendimizden başka bir şeye sahip değiliz. Siz, karşımda gördüğüm inekler, son yıl içinde kaç litre süt verdiniz? Danaları güçlü yetiştirmek için lazım olan bu sütler ne oldu? Her bir damlası düşmanlarımızın midesine indi. Siz tavuklar, bu yıl kaç yumurta yaptınız? Bunların kaçından civciv çıkarabildiniz? Üst tarafı çarşıda satıldı. Cansa ve adamlarına para getirdi. Sen Clover, doğurduğun ve ihtiyarladığında sana destek olması, sana zevk vermesi gereken taylar ne oldu? Bir yaşına varınca hepsi satıldı. Onları bir daha görmeyeceksin. Dört defa doğurmana ve tarlalarda çalışmana karşılık ancak bir avuç yem ve ahırda yatacak bir yerden başka sana ne verildi? Yaşadığınız sefil hayatın normal müddetini doldurmanıza bile izin verilmiyor. Ben kendim için söylemiyorum bunları. Ben şansı daha açık olanlardan biriyim. 12 yaşındayım. 400'den fazla çocuğum olmuştur. Domuzların doğal yaşantısı böyledir. Ama sonunda hiçbir hayvan zalim bıçaktan kurtulamaz. Siz önümde oturan yavru domuzlar bir yıla kalmaz bıçak altında bağıra çağıra can verirsiniz. Bu feci akıbet hepimizi bekliyor. İnekler, domuzlar, koyunlar hepimizi. Atların ve köpeklerin bile sonu kötüdür. Sen Boxer, bu kocaman adelelerin güçlerini yitirdikleri gün Jones seni sakat beygirleri satın alan adama satacak, o da seni boğazladıktan sonra kemiklerini av köpeklerine yiyecek yapmak için kaynatacak. Köpeklere gelince onlar da ihtiyarlayıp dişleri döküldü mü Jones onları boyunlarına taş bağladıktan sonra en yakın kuyuya atacak. Arkadaşlar, hayatımızda çektiğimiz bütün eziyetlerin insanların zulmünden ileri geldiği açıkça meydanda değil midir? İnsanı ortadan kaldırırsak çalışmalarımızın semeresi bize kalır. Hemen o gün zengin ve özgür oluruz. Şu halde ne yapmalıyız? İnsan neslini yok etmek için gece gündüz çalışmalıyız. İşte arkadaşlar, size öğüdüm budur. İsyan etmeli. İsyanın ne zaman meydana geleceğini bilmem. Belki bir hafta, belki 100 yıl sonra olacak. Fakat şu ayağımın altındaki samanı gördüğüm gibi ileriyi görüyorum. Adalet er geç yerini bulacak. Yaşantınızın geri kalan kısa müddeti boyunca bunu göz önünde tutunuz. Her şeyden önemli olan da bu öğütlerimi sizden sonra gelecek nesillere iletmenizdir. Yeni kuşaklar zafer kazanıncaya kadar bu uğurda çaba sarf etsinler. Şunu da hatırlayasınız arkadaşlar, azminiz hiçbir zaman sarsılmasın. Hiçbir itiraz sizi yolunuzdan saptırmasın. İnsanlarla hayvanlar arasında müşterek menfaatler bulunduğunu, birinin refahının ötekinin de refahı olduğunu söyleyenlere inanmayınız. İnsan kendisinden başka hiçbir yaratığın yararını gözetmez. Bu savaşta hayvanlar arasında tam bir beraberlik, tam bir arkadaşlık olmasını sağlayınız. İnsanların hepsi düşman, hayvanların hepsi arkadaştır. Tam da bu sırada büyük bir gürültü koptu. Major konuşurken deliklerinden çıkmış olan 4 iri fare oturmuş onu dinliyorlardı. Köpeklerin onları görmesiyle üzerlerine saldırması bir oldu. Fareler deliklerine kaçmak suretiyle canlarını kurtardılar. Major ön ayağını kaldırarak susmalarını istedi. Arkadaşlar, açıklanacak bir nokta daha var. Fare, tavşan gibi ehlileşmiş hayvanlar dost mu düşman mı? Bu konuyu oylamaya koyalım. Fareler arkadaşımız mıdır? Hemen oylamaya geçildi. Büyük bir çoğunluk farelerin arkadaş olduğuna karar verdi. Yalnız 4 aleyhte oy verildi. 3 köpekle kedinin oyları. Kedinin her iki tarafa oy vermiş olduğu sonradan meydana çıktı. Major konuşmaya devam etti. Söyleyecek az sözüm kaldı. Yalnız şunu tekrarlayacağım. İnsana ve yaptıklarına karşı düşmanlığı sürdürmek görevimizdir. 2 ayak üstünde yürüyenler düşmandır. 4 ayaklı ya da kanatlı olanlar dosttur. Ama şunu da unutmayınız, insanlarla savaşırken onlara benzememeliyiz. Kötü huylarını benimsememeliyiz. Hiçbir hayvan ev içinde yaşamayacak, yatakta yatmayacak, elbise giymeyecek, alkol ve tütün içmeyecek, paraya el sürmeyecek, ticaret yapmayacak. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür. Her şeyden önce de hiçbir hayvan hemcinslerine diktatörlük etmeyecek. Zayıf veya basit, hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. Hayvanların hepsi eşittir. Şimdi arkadaşlar, geçen gece gördüğüm rüyadan söz edeceğim. Onu size tarif edemem. İnsanlar yok olduktan sonra dünyanın halini gösteren bir düş idi bu. Ama çoktan beri unutmuş olduğum bir şeyi hatırlattı bana. Birçok yıl önce ben küçük bir yavruyken annem ve başka dişi domuzlar yalnız bestesini ve ilk 3 kelimesini bildikleri eski bir şarkıyı söylerlerdi. Ben de küçükken bestesini bilirdim ama sonraları aklımdan çıkmıştı. Oysa geçen gece rüyamda hem bestesi hem de şarkının sözleri aklıma geliverdi. Eminim ki çok eskiden hayvanlar şarkıyı bu sözlerle söylerlerdi. Sonraki kuşaklar bunları unuttular. Şimdi bu şarkıyı size okuyacağım arkadaşlar. İhtiyarım, sesim kısıktır ama bunu size öğrettikten sonra siz benden daha iyi söyleyebilirsiniz. Adı İngiltere hayvanlarıdır. Koca Major sesini açmak için öksürdükten sonra şarkıyı söylemeye başladı. Dediği gibi sesi kısıktı. Gene de fena söylemedi. Beste de dokunaklıydı. Clementine ile kukuraca arasında gibi bir şeydi. İngiltere hayvanları ve İrlanda hayvanları. Her ülkede yaşayanlar. Her iklimde bulunanlar. Dinleyin, bu bir müjde. Altın günler önümüzde. Birçok yıllar geçse de bizden sonra olsa da er geç bir gün gelecek, zalim insan devrilecek. Zengin toprağımıza ancak hayvan ayağı basacak. Burun halkası çıkacak, sırttan semer kalkacak. Gem ve dizgin çürür pasla. Kırbaç şaklamaz asla. Sayılamaz bir zenginlik, arpa yulaf dolu yemlik. Yonca, bakla ve pancar hepimize yeter artar. Çayırlar yeşil yeşil, parlayacak ışıl ışıl. Sular tatlı, rüzgar şerbet, olacak o gün elbet. Özgürlük gününe dek hindi ve kaz, beygir, inek hep birlikte çalışalım, özgürlüğe kavuşalım. İngiltere hayvanları ve İrlanda hayvanları, her ülkede yaşayanlar, her iklimde bulunanlar, yayın bu müjdeyi sizde, altın günler önümüzde. Bu şarkıyı dinlemek hayvanları çok heyecanlandırmıştı. Major şarkısının sonuna henüz gelmemişti ki ötekiler de bunu aralarında mırıldanmaya başlamışlardı. Domuzlarla köpekler gibi akıllı hayvanlar birkaç dakika içinde şarkıyı tamamıyla ezberlemişlerdi. Nihayet bir iki denemeden sonra çiftlik hayvanları hep bir ağızdan İngiltere hayvanlarını avaz avaz söylemeye koyuldular. İnekler böğürerek, köpekler havlayarak, atlar kişneyerek, ördekler vak vak ederek söylüyorlardı. Şarkıyı o kadar beğendiler ki üst üste 5 defa okudular. Bir engel çıkmasaydı belki de bütün gece söylemeye devam edeceklerdi. Ne yazık ki Bay Jones gürültüden uyandı, yataktan fırladı, avluya tilki girdiğini sanmıştı. Odasının daima bir köşesine duran tüfeğini aldığı gibi dışarıdaki karanlığın içine bir el ateş etti. 6 numara saçmalar samanlığın duvarlarına saplandı. Toplantı bir saniye içinde dağıldı. Hayvanların her biri kendi yerine kaçtı. Kuşlar tüneklerine sıçradılar, hayvanlar saman yataklarına yattılar. 1 dakika sonra bütün çiftlik uykuya dalmıştı. Bölüm 2. 3 gün sonra koca Major uyurken ölüverdi. Cesedi meyve fidanlığının ucundaki bir yere gömüldü. Bu olay Mart ayının ilk günlerinde meydana gelmişti. Sonraki 3 ay süresince birçok gizli faaliyetler oldu. Major'ın sözleri akıllı hayvanlara hayat hakkında yeni fikirler vermişti. Major'ın bahsettiği ihtilalin ne zaman meydana geleceğini hayvanlar bilmiyorlardı. Kendi yaşantıları süresi içinde olacağına inanmak için bir sebep görmüyorlardı ama o güne hazırlanmanın bir görev olduğunu şimdi açıkça anlamışlardı. Hayvanlar arasında en akıllıları domuzlar olduğu genellikle kabul edilmiş olduğundan eğitim ve örgütlenme işleri onlara verilmişti. Domuzlar arasında en ileri gelenler biri Snowball, öteki Napolyon adında 2 genç domuzdu. Bay Jones onları satmak için besliyordu. Napolyon iri yarı, vahşice görünüşlü bir Berkshire domuzuydu. Çiftlikte ondan başka Berkshire yoktu. Az konuşurdu ama istediğini yaptırmakla ön kazanmıştı. Snowball, Napolyon'dan daha çevik, daha konuşkan ve buluş yeteneği çok olan bir domuzdu. Ama Napolyon'un sağlam karakteri onda yoktu. Çiftlikteki öteki erkek domuzların hepsi kesilmek için beslenmekteydiler. Bunlar arasında en iyi tanınanı yüz yuvarlak yanaklı, pırıl pırıl gözlü, çevik hareketli, tiz sesli, tombul bir domuz olan Skylar'dı. Çok güzel konuşur, güç bir konuyu tartışırken yandan yana sıçrar, kuyruğunu oynatırdı. Bu hareketleri her nedense karşısındakilere güven verirdi. Öteki hayvanlar Skylar için siyahı beyaz yapar derlerdi. Bu 3 arkadaş Major'ın öğrettiklerini tam bir fikir sistemine çevirdiler. Sisteme hayvanizm adını taktılar. Haftada birkaç gece Bay Jones uyuduktan sonra samanlıkta gizli toplantılar düzenleyerek hayvanizm ilkelerini ötekilere anlatırlardı. Başlangıçta bönlük ve ilgisizlikle karşılaştılar. Hayvanlardan bazıları sahibimiz diye andıkları Bay Jones'a sadık kalmayı doğru buluyorlardı. Ya da Bay Jones bizi besliyor, o olmasa açlıktan ölürdük gibi ilkel laflar söylüyorlardı. Bazıları da biz öldükten sonra meydana gelecek bir şeyle ne diye ilgilenelim ya da ihtilal nasılsa olacaksa buna çalışmışız çalışmamışız ne fark eder gibi sorular soruyorlardı. Böyle sözlerin hayvanizm ilkelerine aykırı olduğunu onlara anlatıncaya kadar domuzlar çok uğraştılar. Soruların en budalacısı da beyaz kısrak Molly'den geldi. Snowball'a ilk sorduğu şu oldu. İhtilalden sonra şeker bulunacak mı? Snowball kesinlikle hayır dedi. Biz çiftlikte şeker imal edemeyiz. Zaten şekere ihtiyacın kalmayacak. İstediğin kadar yulaf ve ot yiyebileceksin. Molly, yelemek kurdele takmama izin verilecek mi diye sorunca Snowball, arkadaş dedi. Senin bu kadar sevdiğin kurdelalar kölelik işaretidir. Özgürlüğünün kurdeladan daha kıymetli olduğunu anlayamaz mısın? Molly bunu kabul etti. Ama pek de kanmış gibi görünmedi. Domuzlar karga Mosos'un yaydığı yalanlara karşı gelmeyi daha da güç buldular. Bay Jones'un pek sevdiği karga Mosos casusun biriydi. Dedikodu yapar, ortalığa haberler yayar ama iyi konuşurdu. Şöyle bir masal uydurmuştu. Şeker Dağı denilen esrarlı bir dağ varmış. Hayvanlar ölünce oraya giderlermiş. Dağ gökyüzünde bulutların ötesindeymiş. Orada haftanın her günü pazar günüymüş. Bütün yıl yonca bulunurmuş. Kesme şeker ve keten tohumu çalılıklarda bitermiş. Moses yalnızca masal anlattığı, hiç çalışmadığı için hayvanlar ondan nefret ederlerdi. Ama bazıları şeker dağına inanırlardı. Böyle bir şeyin mevcut olmadığını onları inandırıncaya kadar domuzlar epey yoruldular. Domuzların en sadık öğrencileri Boxer ile Clover adındaki atlardı. Bu ikisi kendi kendilerine hiçbir şey düşünemezlerdi. Domuzları öğretmen diye kabul ettikten sonra onların her sözünü benimserler, öteki hayvanlara basit bir şekilde anlatırlardı. Samanlıktaki toplantılarda daima hazır bulunurlar, toplantı sonunda söylenen İngiltere hayvanları şarkısını yönetirlerdi. Derken ayaklanma beklendiğinden çok daha erken ve çok daha kolay bir şekilde meydana geliverdi. Geçmiş yıllarda Bay Jones sert bir buyurucu fakat becerikli bir çiftçiydi. Son zamanlarda ise işleri bozulmuştu. Bir dava neticesinde para kaybedince çok üzülmüş, kendisine zarar verecek kadar içki içmeye başlamıştı. Mutfaktaki rahat koltuğunda oturur, gazete okur, içki içer, ara sıra Moses'e biraya batırılmış ekmek kabukları verirdi. İşçileri tembel, namussuz insanlardı. Gereği gibi çalışmazlardı. Tarlaları yabani otlar bürümüştü. Bina damları tamire muhtaçtı. Çitler bakımsız, hayvanlar yarı aç bırakılmıştı. Haziran ayı gelmiş, otları biçme zamanı yaklaşmıştı. Bir cumartesi günü Bay Jones, Wellington'a gitmiş, Kızıl Aslan meyhanesinde o kadar içmişti ki ancak ertesi pazar günü çiftliğe dönebilmişti. İşçiler sabah erkenden inekleri sağmış ve hayvanları doyurmak zahmetine girmeden tavşan avına çıkmışlardı. Bay Jones eve dönünce hemen oturma odasındaki kanepeye uzandı. Yüzüne bir gazete örterek derin bir uykuya daldı. Hayvanlar akşama kadar aç kalınca artık bu duruma dayanamayacak hale geldiler. İneklerden biri ot ambarının kapısını boynuzlarıyla kırdı, hayvanlar yem kovalarına saldırdılar, karınlarını doyurmaya koyuldular. O esnada Bay Jones uyandı. Bir dakika sonrası ambara girip ellerindeki kırbaçlarla sağa sola vurmaya başladılar. Aç hayvanların sabrı artık tükenmişti. Önceden tasarlanmamış olduğu halde hep birden zalim adamlara saldırdılar. Bir an içinde Jones ile adamları her yandan toslanıp tekmeleniyor, hayvanlarla başa çıkamıyorlardı. Onların bu şekilde azdıklarını hiç görmemişlerdi. Dayak atıp köle muamelesi etmeye alışmış oldukları yaratıkların ayaklanması akıllarını başlarından kaçıracak kadar onları korkuttu. Bir iki dakika sonra kendilerini korumaya çalışmaktan vazgeçtiler. Tabanları kaldırıp kaçtılar. Beşi birden ana yola doğru koşarlarken galip gelen hayvanlar onları kovaladılar. Bay Jones olayları penceresinden gördü. Bazı eşyaları acele toplayıp bir torbaya doldurdu. Arka yoldan çiftlikten kaçtı. Karga Moses tüneyinden atladı, avazı çıktığı kadar gaklayarak kanatlarını çırpa çırpa kadının peşinden gitti. Bu arada Jones ile adamlarını ana yola kadar kovalamış olan hayvanlar onların arkasından parmaklıklı kapıyı gürültüyle kapadılar. Böylece kendileri bile iyice işin farkına varmadan isyan olayı başarılmış, Jones ile adamları kovulmuş, çiftlik hayvanlara kalmıştı. Önce hayvanlar zaferlerine inanamaz gibi oldular. İlk işleri saklı bir insan kalıp kalmamış olduğunu anlamak için çiftlik sınırlarının dolaylarında hızla koşmak oldu. Sonra geri dönüp çiftlik binalarına gittiler. Jones'un iğrenç saltanatından hiçbir eser kalmasın diye ortalığı temizlemeye koyuldular. Ahırın ucundaki koşum takımları odasını kırıp açtılar, gemler, burun halkaları, köpek zincirleri, Jones'un domuzları ve kuzuları hadım etmek için kullandığı zalim bıçaklar toplandı. Hepsi kuyuya atıldı. Dizginler, kayışlar, meşin gözlükler, haysiyet kırıcı burun torbaları ve kırbaçlar avluda yanmakta olan çöp ateşine atıldı. Özellikle kırbaçlar yanarken hayvanlar sevinç içinde hopladılar, zıpladılar.